Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Dünya Gündemi bölümünde Beytullah Demircioğlu imzalı Aksa Tufanı ve Dünyanın Seyrettiği Soykırım başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yom Kipur ya da diğer adıyla Arap-İsrail Savaşı 6 Ekim 1973 tarihinde Mısır'ın sürpriz saldırısıyla başlamıştı. Yom Kipur Savaşı'nın 50. yıl dönümünün hemen ertesi gününe denk gelen 7 Ekim 2023 tarihinde işgal devleti yine sürpriz bir saldırının sabahına uyandı. Filistin direniş örgütlerinden Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları abluk altındaki Gazze'den İsrail'in güneyindeki yerleşim yerlerine askeri anlamdaki bütün bariyerleri aşarak Aksa Tufanı adını verdikleri geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı dünya ve İsrail açısından şok ediciydi. Zira yenilmez, dokunulmaya cesaret edilemez denilen işgal devletinin ordusu ve istihbaratı inanılmaz bir tokat yemişti. İşgal ordusu kağıttan kaplanmış meğer gibi yorumlara neden olan bu gafil avlanış, İsrail etrafında oluşturulan tüm algıları çökertirken, terör devletinin dünya Yahudilerini işgal altındaki topraklara çekebilmek için vaat ettiği güvenli ülke miti de yerle yeksan olmuştu. Aksa Tufanı sonrası hem kendi kamuoyunda hem uluslararası arenada imajı fena halde çizilen işgal devletinin başbakanı Netanyahu intikamını yine kahpece düzeltme yoluna gitti. Dünyanın metrekareye en çok insanın düştüğü kara parçası Gazze'ye günlerce bomba yağdırdı. Yine kadınları, çocukları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları bilerek, gözeterek hedef aldı. Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırısının sadece ilk 6 gününde attığı bomba sayısı ABD'nin bir yıl boyunca Gazze'nin yüzlerce kat büyüklüğündeki Afganistan topraklarına tam bir yıl boyunca attığı bombadan daha fazlaydı. Siyonist rejiminin bombardımanın 10. gününde toplamda bir nükleer bombanın 1/4 gücünde patlayıcıyla Gazze'ye saldırdığını yazıyordu uluslararası medya. Gazze halkına yönelik gerçekleştirilen etnik temizliği Batı dünyası işgal devletinin kendini savunma hakkı olarak gördü. İslam dünyası ise kınamalardan öte geçemeyen tepkilerle katliamı durdurmanın çok ötesinde çaresizlik içindeydi. Aksa Tufanı'nı tetikleyen iç gerekçeler kadar dış dinamikler ve uluslararası siyasi konjonktürün de altı çizildi birçok analiste. İşgal devleti, Filistin konusunda en ufak bir taviz vermeden, başta Körfez ülkeleri olmak üzere İbrahim Anlaşmaları kapsamında bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmişti. Bölgenin büyük abisi konumundaki Suudi Arabistan'la normalleşmenin kıyısına kadar gelinmişti. Suudi Arabistan'la da normalleşilirse Filistin meselesi Arap dünyasının gündeminden tamamen düşebilirdi. Riyad yönetimi normalleşme için pazarlığı işgal devletiyle değil ABD ile yapıyordu. Pazarlık masasında evet Filistin'e dair bir takım talepler vardı. Ancak pazarlığın olmazsa olmazı olarak görünmüyordu bu talepler. Riyad'ın normalleşme şartları arasında nükleer teknoloji desteği, sofistike silahlar gibi daha çok kendi ulusal güvenliğini ilgilendiren talepleri vardı. İşte tam da bu süreçte gerçekleşen Aksa Tufanı sonrası ortaya çıkan gerilim dolu konjonktür, Suud-İsrail normalleşme süreci de dahil İbrahim anlaşmalarına da adeta kibrit suyu dökmüş oldu. Bu durum en çok İran'ın işine yaradığından Aksa Tufanı'nı Tahran'ın motive ettiği görüşü ön plana çıktı. Aksa Tufanı'yla direniş Gazze'yi bir felakete mi sürükledi? Aksa Tufanı'yla direniş örgütlerinin öldürme kapasitesi oldukça yüksek, bu noktada sicili kapkara bir orduya karşı Gazze halkını eşitsiz bir savaşa soktuğu eleştirileri geldi kimi çevrelerden. Bu eleştiriler ne kadar doğruydu peki? Hamas'ın bu hamlesinin stratejik olarak doğruluğu, yanlışlığı, zamanlaması bir tarafa, öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Taraflar arasındaki güç dengesizliğine rağmen cereyan eden savaş 7 Ekim'de başlamadı. Aksa tufanını zulüm altında geçen 75 yıldan, Gazze halkına hayatı zindan eden ablukadan, en temel hayat ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde hayatta kalma süreçlerinden, Filistinlilerin yaşadıkları travmadan bağımsız olarak değerlendirmek yanıltıcı olacaktır. Yani huzur içinde bir hayat yaşarlarken, her şey yolunda giderken ortaya çıkmış bir isyan değildi Aksa tufanı. İşgali, gaspı ve her türlü mütecaviz eylemi devlet politikası haline getiren, bunu sistematikleştiren terör devletine karşı gerçekleştirilen bir isyandı. Savaş zaten vardı ve bu savaşı başlatan onlar değildi. Aksa tufanı başlamadan kısa bir süre önce, yani bu yılın Mayıs ayıyla Temmuz ayları arasında geçen zaman zarfında işgal güçlerinin öldürdüğü Filistinlilerin sayısı tam 450 kişiydi ve bunların da 67'si çocuktu. Bu ölümler sadece Hamas'ın olduğu Gazze'de değil, Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da da gerçekleşmişti. Yıllar boyu sistematik bir şekilde devam eden zulüm, son süreçte özellikle işgal devletinin, en ırkçı hükümetinin iş başına gelmesinden bu yana iyiden iyiye artmıştı. Başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına yönelik artan provokasyonlar, cinayetler, hız verdikleri Kudüs'ü Yahudileştirme ve yeni yerleşim projeleri bardağa taşıran son damla olarak görüldü Filistinli direniş örgütlerince. Siyonist rejim soykırım yaparken içimizi en çok yakan şey, İslam dünyasının yönetim kadrolarının yaşadığı acizlikti. Kınamanın, protesto etmenin ötesinde bir şey yapılamaması işin en ıstırap veren yönüydü. Peki neden bu acizlik? Meseleyi İslam dünyasının paramparça olmuş hali pür melaline getirmeyeceğim. Orası herkesin malumu. Filistin meselesinde onun da ötesinde bir durum söz konusu ne yazık ki. Yakın tarihe kadar Filistin davası, Kudüs, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, Arap-İsrail uzlaşmazlığının asla taviz verilmeyecek en kritik noktalarıydı. Ama zaman içinde bölge ülkelerinin yönetimlerinin öncelikleri değişti. Birçok Arap rejimi için dünün kutsal davası bugünün yükü haline geldi. Bölgenin geçtiği siyasi vasatın da etkisiyle Siyonist rejime direnmektense teslim olmayı tercih ettiler. Öyle ki terör devletiyle normalleşme süreçlerinde kamuoylarını ikna etmek adına Mescid-i Aksa'nın o kadar da kutsal olmadığı, hatta Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığı, Yahudilerin Arapların amca çocukları olduğu yönünde işgal devletine yönelik güzellemeler, PR çalışması yapan rejimlerin sesi kimi Arap yayın organları, bir taraftan da direniş örgütlerini şeytanlaştırmada Siyonist rejimle yarıştılar. Terör devletinin bugün Filistinlilere yönelik soykırım politikasında bu denli fütursuzca hareket etmesinin ardında kimi Arap rejimlerinin Filistin konusundaki bu tutumunun etkisi büyüktür. Gelinen noktada Filistin davası, Mescid-i Aksa meselesi ve direniş örgütleri bu davayı en çok istismar eden İran'ın kucağına itilmiştir ne yazık ki. İşgal devletinin zulmü artık ayyuka çıkmıştır. Bu zulüm düzeninin sürmesi mümkün değildir. Terör devletinin neden olduğu jeopolitik, ekonomik, toplumsal maliyet artık onu destekleyen ülkeler tarafından dahi rahatsız edici bulunmaktadır. ABD kamuoyunda, siyasi ve entelektüel çevrelerinde Siyonist rejimin neden olduğu maliyeti sorgulayanlar çok daha görünür hale gelmiştir. Terör devletinin kirli yüzü, artık çuvala sığmayan cürümleri evet yeterli derecede değil ama artık Avrupa çevrelerinde de eleştirilmekte ve küresel barış konusunda neden olduğu risklere dikkat çekilmektedir. Siyonist rejimin kendi içindeki sosyal dinamiklerin oluşturduğu sorunlar her geçen gün katlanarak büyümektedir. Aksa tufanı sonrası yaşananlar, İslam dünyası açısından da silkinmeye vesile olacak bir dönüm noktası olarak görülmektedir. Bunun emareleri müşahede edilmeye başlanmıştır. Elhasıl Siyonist rejimin müttefiki ülkelere, bölgeye, küresel barışa hatta ve hatta kendi toplumuna yük haline geldiği artık çok daha net görülmekte ve dillendirilmektedir. Bu satırlar işgal devletinin Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırılarının 16. gününde kara harekatının kapıda olduğu saatlerde kaleme alınıyor. Terör devletinin bütün itiraz ve tepkilere rağmen kara harekatını başlatacağı yönünde güçlü bir beklenti vardı. Şayet bu harekat gerçekleşirse, ki kuvvetle muhtemel gerçekleşecektir, yaşanmakta olan katliam çok daha vahim boyutlara ulaşacaktır. Bu durumun savaşın bölgesel bir boyut kazanmasını beraberinde getirmesi kuvvetle muhtemeldir. Kara harekatıyla ortaya çıkacak vahim tablo sadece bölgeyi değil, Orta Doğu üzerinden dünyayı geri dönülmez bir kaosa sürükleyebilecektir. Bunun en büyük sorumlusunun da bu katliama ve kaosa yeşil ışık yakan, terör devletinin soykırımını meşrulaştıran ABD ve onun kuyruğuna takınan Avrupa, yani genel anlamda Batı dünyası olduğu açıktır. Sonuç olarak dünya risklerle dolu ama güçlünün haklı olduğu kan üzerine kurulmuş düzene yönelik isyanın, başkaldırının, sorgulamaların arttığı bir sürece doğru gitmekte, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya düzeni arayışı hızlanmaktadır. Batı'nın gerçek yüzü işte bu. Batı'nın kirli yüzünü, çifte standardını birçok uluslararası kriz vesilesiyle müşahede etmiştik. Ancak Gazze'de işgal devletinin soykırım düzeyindeki vahşeti karşısında ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin takındığı tutum gerçekten utanç vericiydi. Batı medyası, siyasi liderleri işgal devletinin soykırımını meşrulaştırmak, Siyonistlerin kanlı ellerini yıkamak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Kendi ülkelerindeki vicdan sahiplerini dahi isyan ettiren bir iki yüzlülük sergilediler. İfade özgürlüğü, insan hakları gibi kutsadıkları, yücelttikleri ne kadar değer varsa Siyonist rejim söz konusu olunca hepsini çöpe attılar. Tehdit etme aracı olarak kullandıkları tüm ahlaki söylemlerinde ne kadar samimiyetsiz olduklarını bir kez daha ishar ettiler. Kur'an-ı Kerim yakmayı ifade özgürlüğü olarak gören sözde özgürlükçü faşist kafa, dünyanın gözü önünde bebeklerin katledilişine isyan edenlerin seslerini kesmek için tehditler savurarak polisiye tedbirleri devreye soktu. Velhasıl Batı'nın gerçek yüzü hiç bu kadar net ortaya çıkmamıştı. Evangelizm ve teolojinin jeopolitiğe etkisi. Zulmedenin, mazlumun bu denli aşikar olmasına rağmen ABD'nin başını çektiği Batı dünyası neden kendi değerlerini çiğneyerek, hatta yer yer ulusal çıkarlarının hilafına, tabir caizse kendi ayaklarına sıkma pahasına Siyonist rejime bu denli sahip çıkıyordu? Bu noktada farklı bir takım gerekçeler sayılabilir. O gerekçelerden biri de teolojik, yani dinidir. Tüm dünyadaki Yahudi nüfusu 16 milyon dolayında. Bu nüfusun yaklaşık 6 milyonu ABD'de yaşıyor. Yani kemiyet olarak kıymeti harbiyeleri yok. Ancak keyfiyet olarak ABD'nin iç siyasetini dizayn eden, finans gibi küresel çaptaki medya gücü gibi çok güçlü enstrümanları ellerinde bulunduruyorlar. Bu güce çarpan etkisi yaptıran şey ise ABD nüfusunun %25'ini oluşturan evanjeliklerin, Siyonistlerin hedeflerine hizmet eden bir inanışa sahip olmalarıdır. Evanjeliklerin inanışına göre İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri topraklara sahip olmaları ve orada toplanmaları gerekmektedir. Evanjeliklere düşen görevse Yahudilerin bu hedefe ulaşmaları için siyasi, askeri, finansal velhasıl ellerinden ne geliyorsa onlara yardım etmeleri gerekmektedir. Cumhuriyetçi Parti içerisinde daha etkin gözükseler de genel anlamda ABD'nin siyasi vasatını şekillendiren evanjelik anlayış, Yahudi lobilerinin güçlü desteğiyle ABD'yi Siyonist projenin emrine amade hale getirmiştir. Beyaz Saray'da kimin olduğu hiç önemli değildir. Dolayısıyla bugün Orta Doğu'nun içinde bulunduğu siyasi vasatın oluşumunda ABD'nin hem iç hem dış siyasetini dizayn eden sapkın teolojinin payı bir hayli yüksektir. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Dünya Gündemi bölümünde yer alan Beytullah Demircioğlu imzalı Aksa Tufanı ve Dünyanın Seyrettiği Soykırım başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de Ali Rıza Temel imzalı Dünyanın Yahudi ile İmtihanı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Biz Müslümanlara göre Allah alemlerin Rabbidir. İnsanlar Hazreti Adem ve Havva'dan türemiştir. Aynı köke bağlı bir aile, yani insanlık ailesi konumundadır. Dillerin ve renklerin ayrı olması Allah'ın kudretine delalet eder. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle insanlar tarağın dişleri gibi eşittir. İnsanların üstünlük ancak takvaları, kötülüklerden uzak durmaları nispetindedir. Irkçılık, soy sopla övünme, üstünlük iddia etmek İslam'a göre cahiliye alametidir. İnsanlar nesepleriyle değil, iman ve amelleriyle değer kazanırlar. Belirttiğimiz bu ölçüler, kardeşliğin, birlikte yaşamanın, hoşgörünün altyapısı mesabesindedir. Dünyada kardeşlik, dayanışma ve huzur bu ölçülere bağlılık nispetinde gerçekleşir. Yahudilere gelince bunlar kendilerini başkalarından farklı ve üstün gördüklerinden, seçilmiş ve efendi konumunda olduklarına inandıklarından insanlık ailesi içinde daima problem teşkil etmişlerdir. Bu seçilmişlik ve üstünlük anlayışı hem kendileri hem de başkaları için tarih boyunca daima düşmanlıklara ve büyük felaketlere sebep olmuştur. Yahudiler bu üstünlük ve seçilmişliklerini tahrif ettikleri kutsal metinlere dayandırmaktadırlar. Bunlar Yahova'yı Yahudilerin tanrısı, Tevrat'ı da Yahudilerin kitabı haline getirmişler, inançtan ziyade ırkı ön plana çıkarmışlardır. Bu muharref Tevrat'ta açıkça görülmektedir. Siz Tanrınız Rab için kutsal bir kavimsiniz. Tanrınız Rab kendi has kavmi olmanız için yeryüzündeki bütün milletler arasında sizi seçti. Seni çok verimli kılacağım. Soyundan milletler doğacak, krallar çıkacak. Ahdimi seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza kadar sürdüreceğim. Senin senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Bütün Kenan ülkesini sonsuza kadar mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım. İsrail'de diğer milletler arasındaki kategorik ayrım, kutsal topraklarda diğer topraklar arasında da söz konusudur. Buna göre yeryüzünün merkezinde bulunan İsrail toprakları, Tanrı'nın kutsallığının ve hükümranlığının doğrudan tecelli ettiği bölgeyi ifade etmekte, bu bölgenin merkezinde Kudüs ve onun da merkezinde yer alan Siyon Dağı ile Mabet bölgesi söz konusu kutsallığın doruğa ulaştığı mekanları temsil etmektedir. Yahudilere göre fiziki Kudüs, semavi Kudüs'ün yeryüzündeki karşılığı ve iz düşümüdür. Bu yüzden Kudüs ve Mabet bölgesi semavi Kudüs'e açılan kapıdır. Bu toprakların yabancılara satılması veya kiralanması, başkalarının eline geçmişse oraların satın alınmasına dair hükümler Talmud'da mevcuttur. Irk dini haline getirilen Yahudiliğin muharref metinlerine bakıldığında bütün İsrail'in uyguladığı terör ve şiddetin nereden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, Filistin topraklarının kademe kademe işgali, bu işgalin Nil ile Fırat arasındaki bölgeyi kapsayacak şekilde hedeflenmesi İsrail'in temel siyasetidir. Yeni tedbirle bu İsrail'in teopolitikasıdır. Irkın ve toprağın kutsallaştırılmasına dayanan bu anlayış, eğitim hayatının da temelini teşkil ettiği için anaokulundan üniversiteye kadar Yahudi nesil bu anlayışa göre yetiştirilmekte, böylece her İsrailli kendisini başkalarından farklı ve üstün görmekte, Yahudi olanla olmayan arasında peşin bir ayrılık ve aykırılık ortaya çıkmaktadır. Bizler Yunus'un ifadesiyle yaradılanı yaratandan ötürü severken, onlar sadece kendi ilahları Yahova'yı ve onun seçkin yarattığı kendilerini sevmektedirler. başkalarını kendilerinden farklı gördükleri her türlü uygulamayla kendini göstermektedir. İnançlarına göre bir Yahudi başka bir Yahudi aleyhine şahitlik yapamaz. Bir Yahudi başka bir Yahudiye faizle borç veremez. Fakat başkalarına faiz uygular. Bir Yahudiye tokat vurmak, Yahova'ya tokat vurmak gibidir. Bu türlü bir inanç ve anlayış bütün problemlerin temelini teşkil etmektedir. Yahudiler başka toplumlarla asimile olmayı asla kabul etmezler. Bundan dolayı azınlık halinde yaşadıkları ülkelerde bile okulları, eğlence yerleri daima ayrıdır. Çünkü her türlü şart ve mekanda daima Yahudi olarak kalmak, kimliklerini korumak vazgeçilmez prensiplerindendir. 2000 sene vatansız yaşadıkları halde asimile olmamaları, sonunda bir devlet kurabilmeleri bu inanç ve kararlılıkları sayesinde olmuştur. Yahudilerin bu fanatik inanç ve tutumları kendileri açısından bir takım faydalar sağlamakla beraber zaman zaman hem kendileri hem de başkaları için felaketlere yol açmıştır. Kendilerini üstün, başkalarını aşağı görmeleri haksızlığa, tecavüze, isyana yol açmış, kibirden kaynaklanan bu tutumlar başkalarının kin ve nefretini artırmış, sonunda bu hadsizliklerinin faturasını Roma bozgunu, Almanya'da Nazi soykırımı ağır ödemişlerdir. Biz Yahudilere karşı yapılan bu uygulamaları tasvip ediyor değiliz. Fakat hiçbir olay sebepsiz olmaz. Düşmanlık düşmanlık, dostluk dostluk doğurur. Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine karşı menfi tutumlarına dair pek çok olaya işaret edilmektedir. Özellikle Hazreti Musa ve Harun'a karşı gelmeleri, şükür yerine nankörlük etmeleri, peygamberlerini öldürmeleri onların karakterlerini ortaya koymaktadır. Hazreti Musa onları Firavun'un esaretinden kurtarıp Kızıldeniz'den salimen geçirmesine, Firavun'un saltanatına varis olmalarına rağmen Allah'ın bu lütuflarını unutup taşkınlık yapmaları, Allah yerine Samiri'nin yaptığı altın buzağı heykeline tapmaları, çeşitli entrikalara tevessül etmeleri onların tıynetlerini göstermektedir. Hazreti Musa onları Firavun'un esaretinden kurtarıp çölde hür bir ortamda temiz bir kimliğe kavuşmaları için Mısır'dan çıkardığında ona isyan etmişler. ''Sen bizi buraya ölmeye mi getirdin? Biz burada bıldırcın eti ve kudret helvası yemekten usandık. Biz soğan, sarımsak, bakla, mercimek ve acur istiyoruz. Biz Mısır'dayken köle de olsak senede birkaç kere kazanlarla et yiyorduk. Şimdi senin yüzünden sıkıntı yaşıyoruz.'' dediler. Hazreti İsa'dan dua edip gökten sofra indirmesini istediler. Bu yersiz istekleri saymakla bitmez. Hazreti Peygamber döneminde de Medine-i Münevvere'deki Kureyza, Kaynuka ve Beni Nadr Yahudilerinin ihanetleri malumdur. Müşriklerle işbirliği yapmışlar, münafıkları gizliden gizliye tahrik etmişler ve neticede Arap Yarımadası'ndan sürülmüşlerdir. İsrailoğulları ihanetleri sonucu zaman zaman katil ve sürgüne maruz kaldıkları için daima suçluluk ve mağdurluk psikolojisi yaşamışlar ve kendilerini her an korku ve tedirginlik içinde hissetmişlerdir. Hain korkaktır derler. Onlar her gürültüyü kendi aleyhine sanırlar. Düşmanlarla kuşatıldıkları hissi onları hem tedirgin ediyor hem de pervasız, haksız, hukuksuz hareketlere yönlendiriyor. Bu korku ve tedirginlik onları aynı şekilde güçlü ve tedbirli olmaya sevk ediyor. Yahudilerin özellikle altın ve para piyasasına hakim oldukları malumdur. Sahip oldukları bu ekonomik güçle medyaya, silah sanayine, siyasete yön vermekte müthiş bir algı operasyonu gerçekleştirerek dünyayı yanıltmaktadırlar. Koskoca bir dünyanın sahip olduğu finans gücüyle pervasızca hak hukuk tanımaz şekilde hareket eden, başta Filistinlilere zulmeden, sömürü çarkını döndüren bir avuç Yahudinin oyuncağı olması insanlık adına onur kırıcıdır. İnsaf, vicdan ve izan sahiplerinin böyle bir onursuzluğa katlanması utanç vericidir. Yahudilerin bu insafsız, pervasız tutumuna karşı direnmek, mazlumların hakkını korumak insanlık borcudur. Dünyanın huzuru Yahudi fitnesiyle olan bu imtihanın kazanılmasına bağlıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Dünyanın Yahudi ile İmtihanı başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesi Dergi'de. Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.